Ayrım 6. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 75. Fabrika takımları Ankara gücünden Sümer Spor'a. Haziran 1910'da İstanbul'da İmalat-ı Harbiye Mektebi öğrencilerinden bir grup Altınörs İdman Yurdu, diğer bir grupsa Turan Sanat Keran Gücü adlı iki kulüp kurmuştur. İstanbul işgal edilince Anadolu'ya geçen İmalat-ı Harbiye mensupları ile birlikte Altınörs İdman Yurdu ve Turan Sanat Keran Gücü kulüpleri de Anadolu'ya geçmiştir. Kulüp mensupları bir taraftan cepheye cephane yetiştirmeye çalışırken diğer taraftan birleşerek kulübün adını Anadolu Sanat Keran Gücü olarak değiştirmiştir. İmalat-ı Harbiye takımı Anadolu Sanat Keran Gücü daha sonra Ankara Gücü adını almıştır. Kurtuluş Savaşı'na silah ve cephane üreterek yardım eden İmalat-ı Harbiyeciler, spor kulüpleri ile de Kurtuluş Savaşı'na katkı sağlamışlardır. Sporculardan çoğu ellerinde İmalat-ı Harbiye'de üretilmiş silahlarla cepheye koşmuştur. İmalat-ı Harbiye kulüplerinden Altınörs İdman Yurdu, Anadolu Sanat Keran Gücü ve Anadolu Turan Sanat Keran Gücü kulüplerinin armasında hep bir çekiç figürü yer almaktadır. Demir çeliği, sanayiyi, üretimi, alın terini ve işçiyi simgeleyen bir çekiç. İmalat-ı Harbiye kulüplerinin sonuncusu olan Ankara Gücü'nün arması ise bugün İmalat-ı Harbiye tarihini özetler niteliktedir. Ankara Gücü'nün arması, Kurtuluş Savaşı yıllarında İmalat-ı Harbiye'nin ürettiği cephaneyi çağrıştıran bir mermi figüründen oluşmuştur. Yatık çizilen mermi, asaleti ve vatan savunmasını simgeler. İstiklal Savaşımızın en sıkıntılı günlerinde Başkomutan Mustafa Kemal'in bütün emirlerini uygulayabilmek için 24 saat çalışan, cepheden cepheye koşan futbolcu işçilerin cephane taşıma, düşmanla savaşma gibi görevlerinin onurunu günümüze dek taşımıştır. Ankara Gücü bu uğurda nice şehit vermiş, vatan savunmasını çok amaçlı görevler üstlenerek kusursuzca yerine getirebilmiş sivil toplum kuruluşlarından biridir. Metin Gören, Her Yerde Onun İzleri Var, Bütün Dünya Dergisi, Mayıs 2012, sayfa 65. Kurtuluş Savaşı'nın en zor döneminde gecesini gündüzüne katarak ürettiği silah ve cephane ile vatan savunmasına büyük katkı sağlayan İmalat-ı Harbiye işçileri ve ustaları gibi İmalat-ı Harbiye sporcuları da o silahları cepheye taşıyarak ve o silahlarla cephede savaşarak vatan savunmasına katkı sağlamışlardır. İşte kökleri İmalat-ı Harbiye'ye dayanan Ankara Gücü'nün yıllar önce kazandığı bir turnuvanın kupa töreninde 3-5 kendini bilmezin, elleri kirli amele takımına Atatürk'ün kurduğu Hakimiyet-i Milliye Kupası verilir mi şeklindeki yakışıksız söylemlerine kulübün her şeyi natık as şu anlamlı yanıtla karşılık vermiştir. Ellerimiz kirli olabilir ama alnımız ak, yüreğimiz Atatürk sevgisiyle doludur. Adı geçen makale sayfa 65. İmalat-ı Harbiyeli işçilerin ve ustaların Kurtuluş Savaşı'na olan büyük katkılarını asla unutmayan Atatürk, İmalat-ı Harbiyeli sporcuları da asla unutmamıştır. Nitekim savaş sonrasında kuracağı sosyal fabrikalarda spor yapmak isteyen herkese geniş olanaklar sunmuştur. İmalat-ı Harbiye'nin tarihi şan ve şerefle dolu spor kulüpleri gibi Atatürk'ün sosyal fabrikalarının da spor kulüpleri olacaktır. Örneğin 1937'de açılışını bizzat Atatürk'ün yaptığı Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nın mavi-beyaz renkli Sümer Spor'u vardır. Bunun gibi Kayseri Erciyes Spor'un kökleri Kayseri Kombinası'na, Karabük Spor'un kökleri ise Karabük Demir Çelik Fabrikası'na dayanmaktadır. Osmanlı mirası, yok ekonomisi. Cumhuriyet'in Osmanlı'dan devraldığı ekonomik mirası en iyi ifade edecek sözcük, yok sözcüğüdür. Para yok, silah yok, cephane yok, ordu yok, yol yok, fabrika yok, sanayi yok, teknoloji yok, tarım yok, hayvancılık yok, üretim yok, ihracat yok. Yok, yok, yok. Yok oğlu yok. Bunun adı olsa olsa yok ekonomisi olur. Olanlar da yabancıların. Bu toprağın insanının neredeyse hiçbir şeyi yok. Son zamanlarda Türkiye'de Osmanlı seviciliği yapan kimi çevreler, Osmanlı Devleti'nin Cumhuriyet'e çok iyi bir ekonomik miras bıraktığını iddia etmektedirler. Osmanlı'nın fabrikalarının, okullarının, demir yollarının, bankalarının, telgraf hatlarının, deniz ve hava gücünün olduğunu ve bütün bunların Cumhuriyet'e miras kaldığını ileri sürmektedirler. Öncelikle Osmanlı'da 19. yüzyıldan itibaren az da olsa fabrikaların, okulların, demir yollarının, telgraf hatlarının yapılıp işletildiği doğrudur. Ancak bunları yapıp işletenlerin tamamı Osmanlı ekonomisini ele geçirmiş olan emperyalist ülkelerin kapitalist şirketleri ve yabancılardır. Ayrıca 1911 ile 1918 yılları arasında sürekli girilen savaşlar dolayısıyla Osmanlı'da üretim durma noktasına gelmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında ise Osmanlı'dan kalan yabancıların kontrolündeki fabrikalara, demir yollarına, bankalara, telgraf hatlarına ve Müslüman Türklere ait çok az sayıdaki sanayi kurumuna işgalciler el koymuştur. Sonuç olarak Osmanlı'dan Cumhuriyet'e önemli miktarda bir ekonomik miras kaldığı iddiası kocaman bir yalandır. Aslında bir şeyi var, bolca borcu var. Düyun-u Umumiye'ye, Galata bankerlerine, demiryolu imtiyazı olan yabancı şirketlere olan milyonlarca altın Osmanlı lirası borcu var. En iyisi her şeyi en başından anlatalım. Osmanlı Devleti 16. yüzyılda 3 kıtaya yayılan bir dünya imparatorluğu olduktan sonra ekonomik olarak da güçlenmiştir. Fetihler sonunda ele geçirilen topraklar ve ganimet gelirleri ile başarılı toprak yönetim politikaları sayesinde Osmanlı hazinesi altınla dolmuştur. 17. yüzyıldaki askeri başarısızlıklar, kaybedilen topraklar, peşi sıra patlak veren isyanlar ve toprak sisteminin bozulması hem ganimet gelirlerini hem vergi gelirlerini hem de üretimi azaltınca hazine sarsılmaya başlamıştır. Osmanlı'nın ekonomik çöküşüyle Batı'nın ekonomik yükselişi aynı döneme denk gelmiştir. 15 ve 16. yüzyıllarda coğrafi keşifler, reform ve Rönesans hareketleriyle kültürel ve bilimsel açıdan gelişen Batı'da, aydınlanma dönemiyle birlikte bilim ve teknolojideki gelişmeler birçok alanda olduğu gibi ekonomide de devrimsel gelişmelere yol açmıştır. Aynı dönemde Osmanlı Devleti ise kültürel ve bilimsel açısından gerilemiş, bilim ve teknoloji gelişmediği için sanayi, tarım ve ticaret de gelişmemiş ve her konuda olduğu gibi ekonomide de bir hayli geri kalınmıştır. Özellikle kapitülasyonlar, büyük devletlere verilmiş olan ayrıcalıklar, 17. yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti'ni her bakımdan Avrupa'ya bağımlı hale getirmeye başlamıştır. Ancak yine de Osmanlı Devleti'nin ekonomik yıkımın başlangıcı, 1938 tarihindeki Balta Limanı Ticaret Anlaşması'dır. Sanayi devrimi ile birlikte ağır sanayini kuran batılı emperyalist ülkeler, büyük bir iştahla ham madde ve pazar arayışına yöneldiklerinde hem çok geniş ham madde kaynaklarına hem de çok geniş bir pazara sahip olan Osmanlı Devleti'ne yönelmişlerdir. Osmanlı Devleti 1826'dan beri ihtiyaç duyduğu yerli ham maddelerin yabancı tüccarlar tarafından yurt dışına çıkarılmasını önleyen yetli vahid, tekel sistemini uygulamaya koymuştur. Bu sistem, büyük bir hızla sanayileşerek fabrikalarını kuran İngiltere'yi rahatsız etmiştir. 10 yıl kadar sonra Osmanlı Devleti, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanını bastırmak için İngiltere'den yardım istemek zorunda kalmıştır. Bu yardıma karşılık İngiltere'ye büyük ekonomik ayrıcalıklar sağlayan Balta Limanı Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. 16 Ağustos 1838. Anlaşmayı İngiltere adına Kraliçe Victoria, Osmanlı Devleti adına da Sultan II. Mahmut onaylamıştır. Kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti'ni yıkımın eşiğine getirecek olan bu antlaşmanın bazı özellikleri şunlardır. 1. Tekel sistemi kaldırılmıştır. İngilizlere Osmanlı topraklarından diledikleri miktarda ham madde satın alma hakkı verilmiştir. 2. İç ticarete Osmanlı vatandaşlarının yanı sıra İngilizlerin de katılması öngörülmüştür. 3. İngiliz vatandaşları Osmanlı ürünlerini Osmanlı vatandaşlarıyla aynı vergi koşulları altında satın alma hakkına sahip olmuştur. 4. İngilizlerle olan transit ticaretten alınan vergi resmi kaldırılmıştır. 5. İngiliz gemileriyle gelen İngiliz malları için bir defa düşük gümrük alındıktan sonra mallar alıcı tarafından nereye götürülürse götürülsün bir daha gümrük alınmaması kabul edilmiştir. Bu antlaşma temelde iki düzenleme getirmiştir. 1. Osmanlı Devleti'nin dış ticarette uyguladığı yaptırımları kaldırmıştır. 2. İhracata uygulanan vergileri %12'ye çıkarırken ithalat vergilerini %5'e indirmiştir. Antlaşmaya göre ayrıca yerli tüccarlar iç gümrükleri ödemeye devam ederken yabancılar bu uygulamanın dışında kalarak önemli bir ayrıcalık elde etmiştir. Örneğin Selanik'ten İstanbul'a mal gönderen Müslüman yerli tüccar devlete transit gümrük vergisi ödemek zorunda olduğu halde İngiliz tüccarın böyle bir vergi ödemesine gerek yoktur. Bu yüksek vergilerden dolayı Müslüman tüccarların ticaret yapmasına fiilen olanak kalmamıştır. Kısacası antlaşma, Osmanlı Devleti'nin bağımsız, tekelci ve korumacı bir dış ticaret politikası izlemesini imkansız kılmıştır. İrfan Kalaycı, Atatürk'ün kalkınma modeli AKM, Günümüz Sanayisi için Kazanımlar, Maliye Dergisi, sayı 156, Ocak-Haziran 2009, sayfa 156. Bu koşullarda genelde el tezgahlarına dayanan Osmanlı ekonomisinin makineli üretim yapan bakılı ekonomilerle rekabet etmesi mümkün olmamıştır. Son olarak ve çok daha kötüsü, Osmanlı Devleti 1838-1841 yılları arasında İngiltere dışında Kuzey Amerika, Fransa, İsveç, Norveç, İspanya, Belçika, Rusya, Danimarka ve Portekiz gibi ülkelerle de buna benzer antlaşmalar imzalamıştır. Böylece 19. yüzyılda Osmanlı'yı ezen kapitülasyonlar çok daha genişletilip ağırlaştırılmıştır. 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile Osmanlı Devleti serbest ticarete geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin serbest ticaret politikasının ilk sonucu ucuz Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarını doldurması olmuştur. Böylece Osmanlı Devleti önce İngiltere'nin sonra diğer batılı ülkelerin açık pazarı haline gelmiştir. Bu antlaşma Osmanlı ekonomisine öldürücü bir darbe indirmiş, ülkedeki geleneksel üretici kesim batı ürünlerinin rekabeti karşısında ekonomik hayattan çekilmiştir. Osmanlı topraklarına gümrük giren İngiliz gelişmiş makine endüstrisi malları, Osmanlı'nın korumasız el tezgahı endüstrisini kısa zamanda ezmiştir. Bu yanlış politika sonucunda Osmanlı Devleti'nde yeni sanayi atılımları olmamış, var olanlarda gelişememiştir. Böylelikle ihracatın çok üstünde ithalat harcamaları yapılmış, bu durum savaşlarla da birleşince devasa ekonomik açıklar ortaya çıkmış ve Osmanlı Devleti dış borç almak zorunda kalmıştır. 1838 Serbest Ticaret Antlaşması kötü sonun başlangıcı olmuştu. Bu anlaşma bağımsız gümrük politikası izlenmesi konusunda son şansı da ortadan kaldırmıştır. Yerel işletmeler, dünya ekonomisine katılma süreci içerisinde sadece tarımsal ürün ve ham madde ihracı ile sanayileşmeden uzaklaşıp köylüleştirilmiş bir toplum yapılanmasına karşı direnemedi. Daha sonraki 10 yıllarda özellikle Abdülhamit ve İttihat ve Terakki döneminde 160 kadar imalat sanayi iş yeri açılmışsa da kamu fonlarına ve yönetimine dayanan bu işletmeler ithalatın yarattığı rekabet karşısında dayanamadı ve çoğu kapandı. Yavi adı geçen eser sayfa 65. Balta Limanı Ticaret Antlaşması emekleme dönemindeki Osmanlı sanayini çökertmiştir. 1838 yılına kadar Osmanlı ekonomisinin önemli sayılabilecek tek sanayi dalı olan dokumacılık hem iç talebi karşılar hem de ithalatı arttırırken, Bursa'da ortalama 1000 ipek dokuma tezgahında 25 bin okka ipek işlenirken, Ankara'da üretilen sof kumaş bazı Avrupa ülkelerine satılırken, İstanbul ve Üsküdar'da 3000 civarında dokuma tezgahı varken, 1838'den sonra her şey alt üst olmuş, Osmanlı'nın tutunacağı tek sanayi dalı olan dokumacılık da bitirilmiştir. Adı geçen eser sayfa 63. G. Ökçü'nün aktardığına göre, İstanbul'da ve Üsküdar'da eskiden beri 2750 adet kumaşçı tezgahı bulunmakta ve bu sanatla İslam ve Hristiyan Osmanlı tebaasından 3500 kadar nüfus geçinmekteyken, ilk ticaret sözleşmesinin imzalandığı 1838 yılından 40 yıl sonra 1878'de bu tezgahlar 25'e ve kumaşçı esnafı da usta kalfa olarak 40 kişiye inmiştir. Sırmakeş esnafında, debbalarda, kemhacı esnafında ve çatma yastıkçılarda da benzer bir gerileme olduğunu görmekteyiz. G. Ökçün 1913-1915 yılları sanayi istatistikleri, 1970'ten aktaran Yavi adı geçen eser sayfa 63. 18 ve 19. yüzyıllardaki toprak kayıpları ve buna bağlı olarak toprak sisteminin tımar sistemi bozulması sonucunda gelir gider dengesi alt üst olmuş ve çok geçmeden Osmanlı Devleti dış borç almak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti önce 1840'larda Galata bankerleri aracılığıyla Fransız bankalarından kısa vadeli borç almıştır. Sonra da Kırım Savaşı sırasında 1854 yılında ilk uzun vadeli dış borcunu almıştır. Örneğin Osmanlı Devleti 1862'de 200 milyon frank borçlanmış, Bu borçlanmanın karşılığında tuz, tütün, damga resmi ve temettü vergisini karşılık olarak göstermiştir. 1863 yılında 200 milyon franklık borçlanmaya Bursa ve Edirne vilayetlerinin İpek Öşrü, İzmir, Karasimi, Dilli sancaklarının Zeytin Öşrü, bazı vilayetlerin tuz aşarı ile gümrük gelirleri karşılık gösterilmiştir. 1865'te vadesi gelen dış borçları ödeyebilmek için Osmanlı Bankası ile iki yabancı bankaya 6 milyon 699 bin lira borçlanmıştır. 1865'te kısa vadeli iç borçları dış borçlarla değiştirmek için 40 milyon lira borçlanılmıştır. 1869'da çıkan Girit ayaklanmasının bastırılması sırasında bütçe açık verince memur maaşlarının ancak yarısı ödenebilmiştir. Bunun üzerine yine borçlanmak zorunda kalan devlet, Hazine-i Şahane-i Osmani tahvillerini piyasaya çıkarmıştır. Böylece 125 milyon franklık bir borç alınmıştır. 1896'da Fransa'dan 300 milyon borç daha alınmıştır. Yıl yıl Osmanlı'nın yabancılara ne kadar borçlandığını öğrenmek için bakınız Tevfik Çavdar, Milli Mücadele Başlarken Sayılarla Vaziyet ve Manzarayı Umumiye, İstanbul 1971, sayfa 167. Osmanlı Devleti 20 yıl içerisinde İngiltere ve Fransa gibi batılı ülkelere çok büyük ölçüde borçlanmıştır. 1854-1914 yılları arasında alınan 42 dış borç karşılığında 402 milyon altın Osmanlı lirası elde edilmiştir. Bu 200 milyon sterlin borç demektir. Çok daha önemlisi, alınan borçlar Tanzimat'ın şuursuz batılılaşma hayali yüzünden batı tarzı sarayların yapımına, saray masraflarına ve lüks tüketime harcanmıştır. 200 milyon sterlin borcun yıllık faiz ödemesi 11 milyon sterlin olunca devlet faizleri bile ödeyemez hale gelmiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti ile Galata bankerleri arasında 1879'da Rüsum-u Sitte anlaşması imzalanmış, Rüsum-u Sitte idaresi kurulmuştur. Kalaycı adı geçen makale sayfa 157. Osmanlı Devleti 6 Ekim 1875'te dış borçlarının faizini ve ifa bedellerini ödeyemeyince gazete ilanıyla iflas ettiğini açıklamıştır. Osmanlı Devleti 1878-1877 tarihleri arasındaki 93 harbi öncesinde borçlarını ödeyemez duruma gelince Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ni destekleyen İngiltere ve Fransa bu sefer Osmanlı'ya düşman olup batıda Osmanlı karşıtı bir propaganda başlatmıştır. Alacaklı batılı ülkeler borçlu Osmanlı Devleti üzerindeki baskılarını arttırınca 1881 yılında Muharrem kararnamesi ile Düyun-u Umumiye Genel Borçlar İdaresi kurulmuştur. Muharrem kararnamesine göre Düyun-u Umumiye Meclisi'nin kullanımına verilen devlet gelirleri, Düyun-u Muvahhide tahvilleri tamamen ödenip ortadan kalkıncaya değin o idarenin emrinde kalacaktır. Bu kayıtsız şartsız teslimiyet demektir. Osmanlı Devleti'nin Düyun-u Umumiye İdaresi emrine verdiği devlet gelirleri şu altı kalemden oluşmuştur. 1. Tuz tekeli gelirleri, 2. Tütün tekeli gelirleri, 3. Pul damga resmi gelirleri, 4. İçki üzerinden alınan vergi ve resim gelirleri, 5. Balık avı vergi ve resim gelirleri, 6. Kararnamede belirtilen vilayetlerin ipek aşarı gelirleri. Bunlara o dönemin maliyecileri Rüsum-u Sitte, 6 vergi demişlerdir. Ayrıca Düyun-u Umumiye İdaresi'nin yukarıdaki 6 kalem dışında da gelirleri vardır. Örneğin Muharrem kararnamesinde gelecekte gümrüklerden alınan vergiler arttırılacak olursa, bundan doğan fazla gelirlerin borç ödemesine ayrılacağı hakkında bir hüküm vardır. Bedri Gürsoy, Muharrem Kararnamesi'nin 100. yılı, Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye'nin Ekonomik Gelişmesi Semineri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1982, sayfa 247. Düyun-u Umumiye, Avrupalı alacaklılar adına kurulan ve onlar tarafından işletilen, devlet içinde devlet olarak adlandırılabilecek dev bir şirkettir. Düyun-u Umumiye ile alacaklı ülkeler Osmanlı Devleti'nin kaynaklarına el koyup bu kaynakları işleterek ve vergi gelirlerini toplayarak faizleriyle birlikte alacaklarını tahsil etmeye başlamışlardır. Zamanla Düyun-u Umumiye alacaklı batılı ülkeler için çok karlı bir şirkete, borçlu Osmanlı Devleti içinse acımasız bir tefeci kurumuna dönüşmüştür. Düyun-u Umumiye, Osmanlı yönetimine avans adı altında yüksek faizle borç veren, kazandığı parayla Osmanlı'nın en verimli bölgelerinde doğrudan yatırım yapan, yabancı sermayenin de en karlı alanlarda yatırım yapmasına aracılık eden, kazandığı paraları iç ve dış borçlara yönelten bir kurum olmuştur. Yavi, adı geçen eser, sayfa 626-627. Padişah II. Abdülhamit'in eğitim, altyapı, ulaşım, sanayi konusundaki bazı hamleleri Düyun-u Umumiye yüzünden istenilen sonucu vermemiş, 1908'de II. Meşrutiyet'in özgürlük ortamındaki kültürel, siyasal, sosyal ve ekonomik hareketlilik azınlık isyanlarının gölgesinde kalmış, 1913 yılında Babi Ali baskını ile yönetimi ele geçiren İttihat ve Terakki Partisi'nin ulusçu politikalarının sonucu olarak hayata geçirmeyi düşündüğü siyasi, sosyal, kültürel ve özellikle ekonomik projeler, ulusal burjuvazi yaratma girişimleri, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle sonuçsuz kalmıştır. İttihat ve Terakki Partisi'nin Turan hayalleriyle ve biraz da zorunlu olarak girilen Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti her bakımdan tükenişin eşiğine gelmiştir. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girmeden bir gün önce 10 Kasım 1914'te Almanya ile 5 milyon altın Osmanlı lirası borç almak üzere bir anlaşma imzalamıştır. Almanya'nın İstanbul Büyükelçisi Baron Wangenheim ile Osmanlı'nın İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı Vekili Talat Paşa'nın imzaladıkları anlaşmaya göre Almanya, 5 milyon altın Osmanlı lirası borcu yıllık %6 faizle verecektir. Anlaşmaya göre ayrıca borcun 2 milyon lirasının 20 Kasım 1914 tarihine kadar ödenmesi, kalan 3 milyon lirasının ise aylık 500 bin liralık taksitlere bağlanması ve gerekirse uzun süreli borca dönüştürülmesi yer almıştır. Almanya Dışişleri Bakanlığı arşivinde bulunan gizli anlaşmayı 82 yıl sonra açıklıyoruz. Savaşın bedeli 5 milyon altın. Cumhuriyet Gazetesi 11 Ağustos 1996 sayfa 17. Osmanlı Devleti savaş sırasında bu borçla birlikte Almanya'dan toplamda 150 milyon lira borç almıştır. 1914 yılında Osmanlı dış borçlarının toplamı 153 milyon 700 bin altın Osmanlı lirasıdır. Çavdar, adı geçen eser, sayfa 171. Birinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Almanya'dan alınan borçlarla 1918'de Osmanlı'nın toplam dış borcu 303 milyon 700 bin liraya çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı bittiğinde bu borçlara 4 yıl süren savaşın yıpratıcı etkileri de eklenmiştir. Osmanlı'nın 1854'ten itibaren almaya başladığı dış borçların ödemesini genç cumhuriyet ancak 1954'te tamamlayabilmiştir. Emperyalizm önce pazar olarak görüp ekonomik açıdan iliklerine kadar sömürdüğü Osmanlı topraklarını daha sonra ham madde kaynağı olarak görüp saldırmıştır. 1911-1919 yılları arasında Osmanlı Devleti İtalya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Rusya, İngiltere, Fransa, Ermenistan gibi çok sayıda ülkenin emperyalist saldırısına uğramıştır. Bütün bu saldırılardan ağır yaralar alarak, büyük topraklar bırakarak ve milyonlarca insanı kaybederek çıkan hasta adam Osmanlı, ağır yaralı bir şekilde ölümü beklemeye bırakılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması ile hasta adam ölmüştür. 6. ayrımın sonu, sayfa 85.